Gönül Erleri takdim eden Hasan Kamil Yılmaz.
Sevgili seyirciler, değerli dinleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bugün yine bir Gönül Erleri programında birlikteyiz. Bugün size Allah dostlarından Sehl bin Abdullah Ettüsteri ile Amr bin Osman el-Mekki'yi anlatacağım. Sehl bin Abdullah Tüsteri, malum adı Sehl, künyesi Ebu Muhammed, nisbesi Tüsterli olduğu için Tüsteri. Tasavvuf yolunun imam şahsiyetlerinden birisi, 201 Hicri 816 miladi yılında Tüster'de doğdu. Basra, Abadan ve Bağdat gibi önemli şehirleri dolaştı. Bel ve Semerkant'ta bulundu. Nihayet sonunda memleketi Tüster'e döndü. Dayısı Muhammed bin Sevvar eliyle tasavvuf yoluna sülük etti. Hac mevsiminde Mekke'de Zünnun Mısri ile görüştü. Ahmet bin Hadrevey ve Ebu Osman Hiri'nin sohbetlerine katıldı. Söz ve davranışlarındaki tutarlılık, konuşmasındaki çekicilik gibi sebeplerle insanlar fevş fevş onun etrafında toplandılar. Bazıları onu kıskanarak rahatsız bile ettiler ve bulunduğu bölgeleri terke mecbur bıraktılar. Bu yüzden sıkıntı ve çile dolu fakat huzurlu bir hayat yaşadı. 283 Hicri 896 miladi yılında 80 yaşını geçmiş bir pirifani iken Tüster ya da Basra'da vefat etti. Riyazet ve nefs ile mücahede, nefsin ıslahı konularında bir takım esaslar geliştiren ilk mutasavvuflardan sayılır. Müritlerini çile ve riyazetle yetiştirirdi. Onun yolunu izleyenlere adına nispetle Sehliye denildiği bilinmektedir. Tasavvuf yoluna girişini kendisi şöyle anlatılır. 3 yaşındayken dayım Muhammed bin Sevvar'ın geceleri kalkıp kıldığı namazları dikkatle izlerdim. Dayım bana git uyu oğlum, kalbi meşgul ediyorsun derdi. Bir gün bana Allah'ı zikretmek ister misin diye sordu. Ben de elbette isterim ama nasıl zikredeceğimi bilmiyorum ki deyince şunları söyledi. Yatağına girince dilini oynatmadan kalbinden 3 kere Allah bana bakıyor, beni görüyor ve benimledir diyerek zikret, onu anmaya gayret et. Buna 3 gün devam edince bana şimdi bu sayıyı 11'e çıkar dedi. Sonra kalbinde bu işten dolayı bir haz duymaya başladım. Bir sene sonra dayım bana sana öğrettiğim bu zikrin hakkını ver ve ona devam et. Çünkü böyle bir zikir dünyada da ahirette de yarar sağlar dedi. Ben yıllarca bu zikre devam ettim ve bunun hazzını sırrımda, gönlümde hissettim, duydum. Dayım bir gün bana dedi ki, Sehl, Allah ile olan, ona nazar eden, onun ilahi tecellilerini müşahede eden kimse hiç ona asi olabilir mi? Sen ol, Allah'a asi olmamaya bak. Dayımla olan bu münasebetlerimden sonra tenhalarda gezmekten, sessiz ve ıssız yerlerde dolaşmaktan hoşlanır oldum. Bundan sonra ailem beni bir ara mektebe göndermek istedi. Aileme dikkat ve gayretimin dağılmaması için muallime her gün bir saatlik dersten sonra bana izin vermesini, tenbih etmelerini söyledim. Bu suretle 6-7 yaşlarındayken hafız oldum. 12 yaşlarına kadar sadece arpa ekmeğiyle oruca devam ettim. 13 yaşında da kafama takılan bir konuyu öğrenmek üzere Abadan ve Basra taraflarına ilmi seyahatlere çıktım ve orada dolaştım. Sehl, nefse ağır gelen şeriat hükümlerinin her şeye rağmen sıkı sıkıya uygulanmasını kişinin kemaline vesile olacağını söyleyenlerdendi. Şer'i meselelerde taviz vermez, dünyevi mevki ve parasıyla halka kendini kabul ettirmeye çalışanlara pek yüz göstermez. Nitekim rivayete göre İran'ın ileri gelenlerinden Yakup bin Leys kabız hastalığına tutulmuştu. Devrin bütün doktorları çağrıldığı halde bir türlü bir tedavi yapılamamıştı. Artık tıbbın yapacağı bir şey kalmamıştı. İş duaya kalmıştı. Yakup bin Leys kendisine Sehl'in salah ve takvasından bahsedilince hemen adamları vasıtasıyla onu çağırttı ve getirtti. Sehl ona önce günahlarından pişmanlıkla tevbe etmesini söyledi. Sonra da Allah'ım ona günahın zilletini gösterdiğin ve tevbe nasip ettiğin gibi taatın şerefini ve hazzını da tattır. Şifa bulup ibadet etsin diye dua etti. Biiznillahi Teala derhal şifa buldu. Bunun üzerine Emir Yakup Sehl'e armağanlar vermek istedi fakat o kabul etmedi. Memleketine dönünce bazı dostları kendisine keşke kabul etseydiniz, burada fakirlere dağıtırdık deyince şu karşılığı verdi. Siz dünyalık mı istiyorsunuz? Öyleyse yere bakın. Bir baktılar ki yer boydan boya altın. Sehl şöyle konuştu. Allah ile beraber olan dünyalığının çoğalmasını istemez. Dünyalığın azına da çoğuna da değer vermez. Onun anlayışına göre tasavvuf yoluna giren sufi, sırrını saklar, ihtiyacını gizler, farzları eda eder, zan, dedikodu ve kusur araştırmayı tecessüsü bırakır, yalan söylemez, iftira etmezdi. Derdi ki, gıybet etmek istemeyen zan kapısını kapatsın. Zandan kurtulmak isteyen tecessüsü bıraksın. Çünkü tecessüsten kurtulan, gıybetten selamete çıkan yalanı bırakır. Yalanı bırakan iftira etmekten kurtulur. Zan ile iş yapan yakîn nurundan mahrum kalır. Mala yani boş sözler konuşan doğru sözlükten safa safa uzaklaşır. Çok söz yalansız olmaz zira. Organlarını Allah'ın emrinden başka şeylere meşgul edenler takvadan yoksun kalırlar. Baş olmaya hak kazanmak için herkesi olduğu gibi kabul etmek ve kimseye cehalet isnadında bulunmamak gerekirdi. Halkın elindekine göz dikmemek, aksine kendisinde bulunana başkalarına vermek başarılı bir idareci olmanın temel şartıydı ona göre. Hayattan dört şekilde tad almak mümkündür diye konuşurdu. Birincisi melekler gibi ibadet ve taatla. İkincisi peygamberler gibi ilahi ilim ve vahiyle. Üçüncüsü sıddık, sadık ve salih kullar gibi Allah'ın emrine uymak ve Resulünün sünnetine tabi olmakla. Dördüncüsü bu üç zümrenin dışında kalan diğer insanların yaptığı gibi yiyip içmek ve uyumak suretiyle. Müritlerine şöyle nasihat ederdi. Nefsiniz sizden günah olan bir şey istediği zaman siz onu açlık ve susuzlukla terbiye edin. Fakat günah olmayan bir şey istediğinde ona hakkını verin. Yedirin, içirin. Geceleyin uykudan nasiplendirin. Kalp kasvetiyle günah arasında şöyle bir ilgi kurardı. Yasak av avlayan avcıdan fidyesi hemen nasıl geri alınırsa, seçkin kulların kalpleri dünyaya meyledince onlardan da taat ve ibadet zevki fidye olarak alınır. Sordular. Kalp kendisinin Cenab-ı Hak nezdinde makbul ve muteber olup olmadığını anlayabilir mi? Bunun imkanı var mı? Şu karşılığı verdi. Tabii ki anlayabilir. Allah'ın kendisini günaha düşmekten koruduğu, taata muvaffak buyurduğu kul, Hak nezdinde makbul sayılır. Öbürü değil. Ona göre edebin en aşağı derecesi haddini bilmek, en yukarı derecesi emin olmadığı konuda susmak. İlmin şükrü amel, amelin şükrü ilmini arttırmaktı. Tasavvufun esası konusunda da şunları söylerdi. Bizim yolumuz şu yedi esasla tamamlanır derdi. Birincisi kitab-ı ilahiye sıkıca sarılmak. İkincisi Resulün sünnetine bağlanmak. Üçüncüsü helalinden yiyip içmek. Dördüncüsü başkalarına asla eziyet etmemek. Beşincisi, günahlardan uzak durmak, sakınmak. Altıncısı, tevbeye müdavim olmak, devam etmek. Yedincisi, hak sahiplerine de haklarını vermek. Onun telakkisine göre bela iki türlü olurdu. Rahmet olan bela, ceza olan bela. Belaların rahmet olan çeşidi kula Allah'a olan ihtiyacını ve onun azameti karşısında hiçliğini gösterir. Tedbirin takdire engel olamayacağını öğretirdi. Kula ceza olan bela ise onu telaşa ve tedbire sevk eder, kalbini meşgul ederdi. Onun düşüncesine göre Allah ile kul arasındaki perdelerin en kalını varlık ve benlik iddiasıydı. Hakka giden yolların en kısası onun azameti karşısında hiçliğini anlamaktı. Bir müridine şu suretle zikir telkin etmişti. Gün boyu bütün gücünle Allah, Allah demeye çalış. Bunu zorlanmadan yapar hale gelince geceleri de aralıksız buna devam et. Mürid verilen talimata göre hareket ederek rüyasında bile Allah der hale geldi. Daha sonra sehl ona hatırlama ve hiçbir şeyi unutmama şeklindeki gizli zikri öğretti. Mürid bu kalbi zikre de devam ederek nihayet vecd ve istirak haline yükseldi. İnsanın kulluk neşve ve istidadıyla yaratıldığına inanan sehl, kendi ihtiyarıyla Allah'a kul olmayan, mecburen dünyaya ve yaratıklara, kadına, paraya, makama kul olur derdi. Çünkü hakikaten başkasıyla huzur bulabilen bir kalp, yakîn kokusunu koklamadan mahrum kalır. İçinde Hakk'ın razı olmadığı şeyi barındıran kalbe nur girmez. Sordular, müşahede nedir? Kulluk diye karşılık verdi. Kulluğa ne ile erilir diyenlere, geceleri namaz kılmak, gündüzleri günah işlememek suretiyle dedi. Tasavvuftaki cem fikrine sahip olarak ben kapı gibiyim. Hareket ettirilmedikçe hareket etmem diyen kimse hakkında ne düşündüğü soruldu, şu cevabı verdi. Bu sözü söyleyen ya sıddıktır ya da zındık. Sıddık böyle bir sözü eşyanın ancak Allah ile kaim olduğuna, her şeyin Allah'tan olduğuna ve ona rücu edeceğine inanarak söyler. Zındık ise kulun irade ve ihtiyarını reddederek sapık cebriye mezhebinin görüşüne uyarak bu sözü söylemiş olur. Sordular, tevbe nedir? Şu karşılığı verdi. Günahı unutmandır. Soruyu soran, asıl tevbe günahı unutmamak değil mi? Deyince, hiç de öyle değil. Çünkü vefa ve safa anında cefayı hatırlamak cefa olur diye cevap verdi. Rahmetullahi aleyh, Allah makamını cennet etsin. Efendim ikinci velimiz, bugün konuşacağımız ikinci Allah dostumuz Amr bin Osman el-Mekki. Adı Amr bin Osman, künyesi Ebu Abdullah, nisbesi el-Mekki. Aslen Yemenli. Mekke ve Bağdat'ta yaşadı, İsfahan ve Cidde'de bulundu. Cüneyd'in müridi, Hallac'ın şeyhi, Ebu Abdullah Nibaci ve Ebu Said Harraz ile sohbetlerde bulundu. Kendi ifadesine göre sohbetlerinden en çok istifade ettiği Ebu Abdullah Nibaci'dir. Mekke'de bulunduğu sırada bazı sözleri sebebiyle bir takım isnatlara maruz kaldı ve Mekke'den ayrılmak zorunda kaldı. Cidde'de bir ara kadılık da yaptığı söylenir. Usul ilminde üstattı, hadis rivayetiyle meşgul oldu. 291 Hicri, 903 miladi yılında Mekke'de, bir başka görüşe göre Bağdat'ta vefat etti. Amr bin Osman tevbe konusunda oldukça hassas davranır. Günah işleyen herkesi tevbeye teşvik ederdi. Büyük ya da küçük, günah olan her şeyi işleyen kimse için tevbe farzdı. Bir kere günah işledikten sonra tevbeyi terk konusunda hiçbir kimse mazur görülemezdi. Çünkü günahkarlara Allah'ın tehdidi vardı. Bu tehdid-i ilahi ancak tevbe sayesinde sakıt olurdu. Amr, tasavvufun tesamuh yani hoşgörü ve bağışlama olduğu düşüncesinden hareketle gerçek mürüvvetin kardeşinin kusurunu görmemek, aybını araştırmamak olduğunu söylerdi. Vecdin manevi bir hal, ilahi bir ihsan olduğunu şöyle anlatırdı. Vecdin nasıl meydana geldiği konusunda söz söylemek mümkün değildir. Çünkü vecd, Allah'ın yakîn ehli kulları nezdindeki bir sırrıdır. Onun keyfiyet ve mahiyetini ancak ehli bilebilir. Ona göre marifet, Allah'ı sevmeye, ondan korkmaya ve ona yönelmeye devam etmekti. Kalbin daima onun zikrine bağlı bulunması demekti. Çünkü bu manasıyla marifet bir kalp ilmiydi. İradeyi terkti, idraki diriltmekti. Hakka tam ve sağlam bir şekilde güvenip bağlanmaktı. Hak yola giren salike ilmi bir yol gösterici olarak tavsiye eder, korku ve ümit dengesini korumayı ve nefse aldanmamayı öğütlerdi. İlim kumandan, korku yönlendirici rehberdi. Nefis bu ikisi arasında insana hile ve tuzak kurmakla meşguldü. Nefsin hilesinden sakınmalı, onu ilmi siyasetle idare etmeli, korku ile yönlendirmeliydi ki murat olunan netice hasıl olsun. Sabırda sıdk, sadakatte sabır arar, şöyle konuşurdu. Haramlardan sakınma, vera konusunda sabır farz olduğu gibi sıdk da farzdır. Sıdıktan maksat itidal ve dengedir. İfrat ve tefrit değil. Sabrı şöyle tanımlardı. Sabır, Allah'a dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ile karşılayabilmektir. Ona göre zühdün kalplerde bulunan kökü de, başı da dünyayı ve dünyalıkları değersiz görmek, küçümsemekti. Dünyaya kıllet gözüyle bakmaktı. Yani dünyalıktan çok az şeye razı olmaktı. Allah'ı kula şikayet etmek yakışmazdı. Fakat kulun Cenab-ı Hakk'a olan ahu enini şikayet ve sızlanma elbette sayılmazdı. Çünkü Allah'a yönelen bir ahu enin insanlar tarafından duyulmazdı. Ona göre muhabbet rızaya dahildi. Rıza olmadan sevgi olmazdı. Sevgi olmadan da rıza tamamlanamazdı. Çünkü insan razı olduğu, hoşlandığı şeyi severdi. Neticede sevdiği şeyden de razı olmuş demekti. Cenab-ı Hak'tan ümit var olmak da rızanın hakikatine dahildi ona göre. Allah Teala hakkında kalbe doğan, zihne düşen, hayal ve vehim tarzındaki düşüncelerden dikkatle sakınılmasını isterdi. İtikat konusunda Sufi taifesinin imamlarından sayılırdı. Bu yüzden şu tavsiyesi meşhurdur. Allah Teala konusunda kalbine bir vehim mi düşüyor? Bir doğuş mu oluyor? Yoksa ona ait bir güzellik, bir üns, bir ziya mı gönlüne geliyor? Zihninde bir hayal mi canlanıyor? Hemen yanıldığını anla ve tuttuğun yoldan dön. Çünkü Hak Teala düşünülen şekillerin, hayal ve vehimlerin hepsinden münezzehtir. Çünkü o yüceler yücesidir. Nitekim ilahi hüküm de açıktır. Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Amr bu öğütleriyle mürit ve talebelerinin teşbih ve tecsim gibi yanlış düşüncelere saplanmalarının önünü kesmişti. Onların şeriat çizgisinde ve sünnet ölçüsünde bir inanca bağlı kalmalarını sağlamıştı. Rahmetullahi aleyh. Allah Teala şefaatlerine nail etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
Gönül Erleri takdim eden Hasan Kamil Yılmaz.